billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Bugün inşallah En'am suresinin 146 ve 147. ayetlerini anlamaya çalışacağız. Burada Yahudilere haram kılınan yiyeceklerden bahsediliyor. Biliyorsunuz her zaman burada tekrarlıyoruz. Allahü Teala Şuara suresinin 13. ayetinde şöyle diyor. Şura suresinin 13. ayetinde Şer'a lekum mineddini ma vassa bihi Nuhan. Bu dinden Allah Nuh'a neyi emretmişse onu sizin de şeriatınız kılmıştır diyor. Ama arada bazı değişiklikler oluyor tabi. Onların bir kısmı imtihan için, bir kısmı da cezalandırmak için. Yani bir insan bir haram işlerse bir takım şeylerden mahrum kalıyor. Yahudilere de Allahü Teala yaptıkları bir kısım yanlışlardan dolayı bazı şeylere haram kılmış. 146. ayette, En'am 146. ayette Allahü Teala şöyle diyor. وَعَلَى الَّذ۪ينَ هَادُوا حَرَّمْنَا كُلَّ ذ۪ي ظُفُرٍ. Yahudilere de tırnaklı hayvanların tamamını haram kıldık. Tabi çatal tırnaklı değil, biraz sonra onu şey yapacak. Çatal tırnaklı olanlar değil. Onu biraz sonra kendi kaynaklarından Erdem Bey anlatacak. وَمِنَ الْبَقَرِ وَالْغَنَمِ حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ شُحُومَهُمَا. Bakar dediği yani bu sığır dediğimiz hayvanlar, ister erkeği ister dişisi olsun, ganem de işte koyun, keçi, koyunun erkeği dişisi, keçinin erkeği dişisi. Onu da harramna aleyhim şuhumehuma, onların da kendisini haram kılmamış ama iç yağlarını haram kılmış. İlla ma hamelet zuhuruhuma, sırtlarında olanlar hariç. Yani sırt bölgelerinde olanlar hariç. Evil havaya ya da bağırsaklarına, bağırsak bölgesinde, bağırsakların üzerinde oluşmuş olan yağlar hariç. Ev mehtelata bi azm ya da kemiğe karışmış olanlar hariç. Zalike cezeynahum bi bagyihim. Bunun sebebi neymiş? Onların sınırları aşma, aşırılıkları sebebiyle onlara verilen bir ceza. Aşırı davranışları sebebiyle verilen bir ceza. Yani az önce okuduk, Nuh Aleyhisselam'dan onlara kadar bunlar haram değil. Biraz sonra okuyacağız. Bunlar İsrail oğulların İncil'de de haram değil. Sadece Yahudilere haram kılınmış. Burada bir şeye de dikkatinizi çekeyim. Bakın bu şeyle ilgili olarak Allahü Teala En'am denen hayvanları anlatıyor. En'am. En'am ne? Semaniyete ezvaç. 8 eş olan. Yani erkeği dişisiyle 8 hayvan. Minaddanithneyn. Koyundan 2. Ne oluyor? Erkeği dişisi. Peki. Ondan sonra ve minel ma'zithneyn, keçiden 2. Şimdi burada bunların her ikisine de ganem deniyor. Koyuna da keçiye de ganem deniyor. Arapça her ikisine birden ganem deniyor. Koyun, keçi tamam. Bir de burada diyor ki Allahü Teala devamı ayette ve minel iblisneyni deveden iki ve minel bakarisneyni sığırdan iki. Bak burada devenin erkeği dişisi, sığırın erkeği dişisi dedi. Dört tane hayvan saydı değil mi? Dört hayvan saydı en'amdan. Koyun, keçi, sığır, deve. Her birisinden iki tane oluyor ama semaniye diyor, sekiz eş oluyor. Sekiz eş. Peki bu az önce okuduğum ayette, bak bir daha okuyayım. Tekrar dikkat edin bakın. Koyun, keçi, sığır, deve. Dört çeşit. Şimdi Yahudilere haram kıldıkları içerisinde bunlardan hangisi? Bu aşağı zikredilmeyen hangisi? Bakın. وَعَلَى الَّذ۪ينَ هَادُوا حَرَّمْنَا كُلَّذ۪ي ظُفْرُ Yahudilere o şeylerin, tırnakların tamamını haram kıldık. Devenin tırnağı var mı? Çift tırnaklı değil o. وَمِنَ الْبَقَرِ وَالْغَنَمِ حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ شُهُمَهُمَا Ben koyun, keçiden ve sığırdan. Koyun ve keçi ve sığırı da şey yaptık. Onların da şeylerini, etler nedir o, yağlarını haram, yok. Evet, yağlarını haram kıldık. Sadece işte bağırsaklarında olanlar ve sırtlarında olanlar hariç. Hangisini saymadı burada? Deveyi saymadı. Deve tümüyle haram onlardı. Deve eti tümüyle haram. Onun için o da haram olanlardan. Koyunla keçiyi de haram, yani şey, koyun, keçi ve sığırı da bir bölüm, bazı yağları haram. İşte burada şeyi saymadığı için, deveyi saymadığı için ona çok dikkat etmek lazım. Biraz sonra şey yapacak, Erdem Bey okuyacak, orada Tevrat'ta deve ayrıca sayılıyor. Bak burada deveden bahsedilmiyor. Haram kıldık diyor. Haram kıldığı zaman o 8'den 6'ya düşmüş oluyor. O 6'nın da iç yağlarını da haram kılmış. Etlerini değil de iç yağlarını da haram kılmış. Bazı istisnalar hariç. Yani şimdi bu ayetleri birbiriyle birlikte okumazsanız bunu anlama şansınız yok. Tamam mı? Mesela Kur'an-ı Kerim'de devenin haramlığına dair bir şey var mı? Var işte.
Önce irtibat kurarsanız.
İlişkiyi kurarsanız ayetler ortaya çıkar. Biraz sonra ondan dolayı ortaya çıkan üç kağıtçılıklar da, yani tefsirlerin ne kadar yanlış yola girdiklerini de Fatih'ten dinleyeceğiz. Yani bu hikmet metodunun ne kadar muhteşem bir şey olduğunu buradan görüyoruz. Ama bunu gören bir tefsir, ben, sen duydun mu? Ben hiç, yani böyle bir şey yok yani. Halbuki ayetleri dikkatle okuduğunuz zaman hemen o haram kıldık diyor. Haram kıldık diyorsa helal kıldıklarını sayıyor. Sadece şunlar şunlar helal diyor. Sadece şunlar şunlar helal diyor diyorsa diğerleri haram demektir. O zaman deveden bahsetmiyorsa deve haram demektir zaten. Öyle değil mi? Çünkü sadece helal kıldıklarını anlatıyor. Peki şimdi buradan önce bir Erdem Bey'i dinleyelim. Daha sonra Yahudilerle Hristiyanlar arasındaki farkı görelim. Mesela bugün biraz sonra şey, sadece dikkatli dinleyesiniz diye söylüyorum. Mesela Yahudilerde domuz haramdır. Ama bakıyoruz ki bugünkü Hristiyanlar domuzu yiyorlar. Halbuki onlara da haramdır. Biraz sonra göreceğiz. Onlara da haramdır. Evet. Şimdi sen dinle.
Şimdi bugünkü konumuz En'am suresinin 146 ve 147. ayetleri. Az evvel hocamın okuduğu 146. ayette Rabbimiz...
147'yi okumadım değil mi?
Hayır, isterseniz buyurun hocam, siz onu okuyun.
Tabii onu da okuyayım, unuttum tamam, ya. Uzatınca işi. Fe in kezzebuke fekur rabbukum zu rahmetin vasi'ah. Şimdi Yahudiler kendilerini çok büyük görüyorlar. Yani şimdi ve kâletil yehûdü ve nasâra nahnu ebnâullâhi ve ahibbâuhu. Evet, Maide suresi 18. Biz Allah'ın sevgili kulları ve oğullarıyız diyorlar. Oğulları ve sevgili kullarıyız diyorlar. Allah bize bir şey haram kılar mı? Ben biraz sonra Fatih'ten dinleyeceğiz. Ve bunlar kabul etmek istemiyor. Allah bize niye haram kılsın ki? Biz kendimiz onu yaptık. Allah bize haram kılmaz diyorlar. İşte Allah-u Teala diyor ki seni yalanlarlarsa de ki Rabbiniz çok geniş bir rahmet sahibidir. Bak bu kadar yalanlarınıza rağmen hala sizi yaşatıyor. Bu kadarına şükredin. Ama vela yuraddu be'su anil kavmil mujrimin. Allah'ın böyle baskısı, ağır bir cezası günahkarlar topluluğundan da engellenemez. Yani başınıza gelecekler var. Bunu da çok iyi bilin diyor. Evet, şimdi buyur.
Bu ayetlerde Rabbimiz Yahudilere neyi haram kıldığını detaylı bir biçimde iletti, anlattı. Tabii bunu sadece bu şekilde anlatıp bırakmıyor. Kur'an'da bu konuda iki ayet daha var ki bunlarda da bu konunun gerekçeleri, yani Yahudilere neden, mesela az evvel En'am suresinin 146. ayetinde işte kendilerinin yaptıkları aşırılıktan, yanlışlardan dolayı bu cezayı verdiğini söylüyor. Tabii bu yanlışları da detaylandırıyor Rabbimiz başka ayetlerde. Bunlardan bir tanesi Nisa suresinin 160 ve 161. ayetleri. Rabbimiz şöyle buyuruyor: Estağfirullah. Ve bi zulmin minellezine hadu harramna aleyhim tayyibatin uhillet lehum. Şimdi kendilerine normalde haram olan bir takım helal olan bir takım temiz yiyecekleri onların yaptıkları bir takım yanlışlar sebebiyle haram kıldığını Rabbimiz söylüyor. Ve bi saddihim an sebilillah kethiran. Ve birçok insanları da Allah'ın yolundan engelledikleri için, yani bu yanlışların da içini dolduruyor Rabbimiz. Ne tür yanlışlar olduğunu burada detaylandırıyor. Allah'ın yolundan insanların büyük bir kısmını alıkoydukları, engelledikleri için ve ahzihimur riba ve gadnuhu anhu, kendilerine yasaklanmış olduğu halde ribayı, faizi almalarından dolayı böyle bir cezaya çarptırıldıklarını söylüyor. Ve eklihim envalen nasi bil batıl, ve insanların mallarını batıl yollarla, yani Allah'ın helal kıldığının dışındaki yollarla, işte faiz de onlardan bir tanesi, yediklerinden dolayı bu cezayı verdiğini söylüyor Rabbimiz Nisa suresinin bu ayetinde. Ve a'tedna lil kafirine minhum azaben elima, onlardan sınırları aşmış olan o kafirlere acıklı bir azap vardır buyuruyor. Yine buyurun hocam.
Tekrarlayalım da. Yani tayyibatin uhillet lehum dedi. Kendilerine helal kılınmış temiz şeyler. Kendilerine helal kılınmış olan temiz şeyler dediğimiz zaman o sekiz şeyden deve de başlangıçta onları helal.
Tabii. Ceza olarak haram olduğu oradan da çıkıyor.
Ceza olarak, yani devenin haram kılındığı buradan da anlaşılıyor. Evet. Bir, iki, bir de bunların yasaklandıkları halde faiz almaları deniyor. Şimdi bu insanlar faizciliğe öyle bir alışmışlar ki bunun sistemini o kadar çok iyi kullanıyorlar ki işleri güçleri bu. Bugün de dünyayı kasıp kavuran faiz işlerini onlar yürütüyor. Çünkü asırlardan beri tecrübeleri var adamlar. İşleri güçleri bu. Ama dikkat ederseniz hiçbir zaman da iki yakaları bir araya gelmiyor. Bakın şeye bakın, İsrail'e bir küçük çocuktan bile korkuyorlar. O derece böyle psikolojileri bozuk. Evet.
Evet, bir başka ayet grubunda Nahil suresinin 116 ile 118. ayetler arasında da Rabbimiz biraz daha bu konuyla ilgili bilgi veriyor. Şöyle buyuruyor: Ve la tekulu lima tesifu elsinetukum elkezibe hâzâ halâlun ve hâzâ haramun. Yani dillerinizin o süslediği şekilde yalanla bu helaldir, bu haramdır demeyin buyuruyor Rabbimiz. Litefteru alallahil kezib, Allah'a yalan iftira ederek, yalan isnat ederek bunu yapmayın. İnnellezine yefterune alallahil kezibe la yuflihun. Çünkü Allah'a yalan isnat ederek ona iftirada bulunanlar kurtuluşa eremezler, umduklarına kavuşamazlar. Bunların şeysi metaun kalil ve lehum azabun elim. Bunlara düşen az bir metalanma, menfaatlenme ve arkasından acıklı bir azaptır buyuruyor.
Az bir meta. Allah-u Teala dünya menfaatlenmesinin çok az olduğunu da söylüyor.
Aynen.
Tamam, bu dünyada bunu yapacaklar demiş oluyor. Yapıyorlar. Çünkü dünyada herkesin günah işleme özgürlüğü var. Ölü sonuna kadar açık. Evet.
Ve alellezine harramna ma kasasna aleyke min kabl. Daha önce sana anlattığımız şeyleri de onlara, Yahudilere haram kılmıştı. Ve ma zalemna ve ma zalemnahum, onlara biz yanlış bir şey yapmadık, yani biz zulmetmedik. Velakin kanu enfusuhum yazlimun, onların kendilerine yaptıkları şey yanlıştı. Yani biz bu onların kendilerine yaptıkları yanlıştan dolayı bunu ceza olarak onlara haram kıldık buyuruyor Rabbimiz. Bir de tabii bu konunun bir veçiyle daha devam edeceğim ama önce bu araya Tevrat'ta bu yasakların neler olduğuna dair ayrıntıları görelim ki bu konunun detayını Yahya Şenol hocamızın Helal Gıda adlı kitabından da bulabilirsiniz. Oradan bir özet halinde ben buradan size sunacağım. Levililer kitabının 11. bölümüyle Tesniye kitabının 14. bölümünde yiyeceklerle ilgili hükümler ayrıntılı olarak açıklanmıştır. Buna göre Yahudiler karada yaşayan hayvanlardan sadece çatal ve yarık tırnaklı olup geviş getirenleri yiyebilirler. Bu kurala göre sığır, koyun, keçi, geyik, ceylan, karaca, yaban keçisi, gazal, ahu, dağ koyunu gibi hayvanları yemek helal. Geviş getirmelerine rağmen çatal tırnaklı olmayan deve, yaban faresi ve tavşan ile çatal tırnaklı olmasına rağmen geviş getirmeyen domuz haramdır. Bunlar Levililer kitabının 11, 4-8, Tesniye'nin 14. bölümünde 7-8. pasajlarında.
Bak, domuz haram dedi, değil mi?
Evet.
Ondan sonra ve deve haram dedi. Deve sonradan haram kırılmış olan. Domuz zaten şeyden beri haram.
Zaten haram.
Adem Aleyhisselam'dan beri haram.
Yine karada yaşayan gelincik, fare, kara kurbağası türleri, keler ve kaplumbağa, kirpi, bukalemun, bütün kertenkele türleri, salyangoz ve köstebek gibi küçük canlılar da yasaklanmıştır. Tevrat'a göre tatlı veya tuzlu sularda yaşayan canlılardan pullu ve yüzgeçli olanlar helal, pulsuz ve yüzgeçsizler haramdır. Bu kurala göre Yahudilerin lüfer, uskumru, yılan ve köpek balığı, yunus ve balina gibi balıkları, yılan balığı, kalamar, tarak, ahtapot gibi sürüngen ve yumuşakçaları, ayrıca midye, salyangoz, ıstakoz, karides, yengeç gibi kabuklu su canlılarını yemeleri de yasaktır. Kuşlardan yenmesi yasak olanlarsa şunlardır. Kartal, kuzu kartalı, balık kartalı, çaylak, akbaba türleri, tüm kuzgun türleri, deve kuşu, baykuş, martı, atmaca türleri, şahin, karabatak, mısır turnası, kuğu, pelikan, saksahan, leylek, balıkçıl türleri, çavuş kuşu ve yarasa. Bunların yanı sıra dört ayaklı her uçucu böcek, sinek, arı, karınca ve benzeri de pis kabul edilmiş ve yenilmesi yasaklanmıştır. Fakat sarı, kırmızı, benekli ve beyaz çekirge türleri bu kuraldan istisna edilmiştir. İster karada, ister denizde, isterse de havada yaşasın, kendiliğinden ölen bir hayvanın yenilmesi Tevrat'a göre yasaktır. Hayvanın kendiliğinden ölmesiyle yabani bir hayvan tarafından parçalanarak öldürülmesi arasında bir fark yoktur. Allah'tan başkası adına hayvan kurban kesmek kesinlikle yasaklanmış ve bu suçu işleyen kişinin ölüm cezasına çarptırılması gerektiği söylenmiştir. Tevrat'ta yer alan yiyecek yasaklarından biri de kandır. Bununla ilgili hükümler de şöyledir. Bütün canlılar size yiyecek olacak. Yeşil bitkiler gibi hepsini size veriyorum. Yalnız kanlı et yemeyeceksiniz çünkü kan canı içerir. Yaşadığınız her yerde nesilleriniz ebedi bir kanundur. Her türlü iç yağını, ayrıca hiçbir kanı yememelisiniz. Bunlar da yine Levililer bölümünde. Hayvanların kanları gibi iç yağlarını yemek de yasaktır, az evvel okuduğumuz gibi. Şimdi görüldüğü gibi aslında bu topluluğa, yani Yahudilere verilen ceza çok ağır bir ceza. Yani burada neredeyse yiyecek bir şey kalmamış vaziyette baktığınız
ama
zaman.
Şu anda Müslümanlar da aynı cezayı çekiyor.
Evet, aynen öyle maalesef. Tabii bu ceza, yasaklar Kur'an'la tamamen kaldırılıyor ama kaldırılmaya İsa Aleyhisselam'la birlikte, yani İncil'le birlikte başlanıyor. Bunun da Kur'an'da bunun da detayını görüyoruz. Âl-i İmrân suresinin 50. ayetinde İsa Aleyhisselam ne için geldiğini söylüyor ve musaddikan lima beyne yede yeminet minet Tevrat ve benden önceki Tevrat'ı tasdik edici olarak geldim ve li uhille lekum ba'dellezî hurrime aleykum ve size haram kılınmış bazı haram kılınmış olanların bazısını, bir kısmını helal yapmak için. ve cektukum bi ayatim min rabbikum ve size Rabbinizden mucize getirdim. Bir ayetin pardon. Fettekullahe ve atiyuni, Allah'a karşı yanlış yapmaktan korunun ve bana tabi olun, boyun eğin şeklinde Ali İmran suresinin 50. ayetinden de öğreniyoruz ki zaten İncil'le beraber bu haramların bir kısmı ortadan kalkmış. Tabi Kur'an'ın da kalan...
İncil'in o ifadesini aldın mı sen?
Yok hocam onu aldım.
Var o ifade.
Onu şey yaparım, bulurum olmazsa.
Tamam o şeyden eğer Yahya'nın çalışması varsa.
Tamam var hocam.
Yani o İncil'in bu helal kılındığını ifade eden ayeti Enam 145'te aynı ama aradan bir domuzu çekip çıkarmışlar. Çünkü o haram kılınanların bazısı dediği zaman çünkü hepsini haram kılınanlara şey de giriyor. O domuz da giriyor. Ne bileyim o akan kan da giriyor. Allah'tan başka adına kesilen de giriyor. Yani şimdi İncil'de İncil'le birlikte bize helal haram kılınanların dışında herhangi bir şey Yahudi'ye de Hristiyan'a da haram kılınmamış.
Yani şeyde elçilerin işleri bölümünde şöyle bir ifade var ama
tamam.
Bu ancak putlara sunulup murdar hale gelen etlerden, fuhuştan, boğularak öldürülen hayvanların etinden ve kandan sakınmaları gerektiğini onlara yazınız diye.
Tamam. Bir daha okur musun ben tam?
Putlara sunulup murdar hale gelen etlerden.
Tamam zaten bir de şey var Allah'tan başkası adına kesilen deniyor.
Fuhuştan, boğularak öldürülen hayvanların etinden ve kandan sakınmaları.
Bak şimdi, şimdi orada üç tane değil mi?
Evet.
Bak bu üç taneyi okuyalım bak dikkat edin. Ali şey En'am suresinin 145. ayetle takip edin. Sen onların birincisini söyle.
Murdar putlara sunulup murdar hale bak, gelen etler.
Burada diyor ki 145. ayette قُلْ لَا اَجْدُ فِي مَا اُوحِيَ لَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا اَنْ يَكُونَ مَيْتَةً اَوْ دَمًا مَسْفُوحًا اَوْ لَحْمَ خِنْزِيرٍ فَاِنَّهُ رِجْسٌ. Dedi ki bana vahiy edilen de şunların dışında haram kılınmış bir şey bulamıyorum diyor. Onda İşte şey diyor, evfiskan hülleli gayrilahi bihti en sonunda diyor, Allah ya fasıklık olarak, ya Allah'ın yolundan çıkarak, Allah'tan başkasının adı anılarak kesilenler dedi. Ona ne dedi onu karşılığı orada?
Putlara sunulup murdar hale
bak,
gelen
putlara
etler.
Putlara sunulup murdar, bak Kur'an'la aynı oldu mu? Allah'tan başkası adına kesilen. İkincisi neydi?
Boğularak öldürülen hayvanlar.
Bak ondan sonra dedi, boğularak öldürülen hayvana ne denir? İşte orada meyit ediyor burada. Ölmüş hayvan. O da aynı bak gördünüz mü? Üçüncüsü ne?
Kandan.
Ona evdemen mesfuhan akan kan. Etin içinde kalan değil. Şimdi üçü tuttu. Tutmayan hangisi kaldı? Domuz. Bu domuz bakın Tevrat'ta okuduk. Haram. Değil mi? Haram. Kur'an-ı Kerim'de de haram. Aslında Hristiyanları iyi bilirsen mesela Afrika'daki Hristiyanlar domuz eti yemezler. Yani domuz Hristiyanlara da haramdır. Çünkü az önce Erdem Bey'in okuduğu ayette Musaddikan lima beyne yedi yeminet Tevrah dedi. Önümdeki Tevrat'ı tasdik ediyorum. Bugün Hristiyanlarda İncil değil ne derler? Kitab-ı Mukaddes diyorlar değil mi? Yani şey Tevrat'la İncil birleştiriyorlar. İkisini birleştiriyorlar. Çünkü Tevrat'tan da sorumlular. Sadece Tevrat'taki bazı haramları helal kılmıştır Allahü Teala. Bu az önce okuduğumuz. Yani En'am 145 de aynı ama oradan domuzu çıkarmışlar. Helal hale getirmişler. Bizde de biliyorsunuz bu kadar şimdi Erdem Bey'in burada saydığı şeylerin hemen hemen çoğusu bizde mezheplerde haramdır. Çünkü o mezhepler de Yahudilerin etkisiyle onları haram saymışlardır. Halbuki bize hayvan isim olarak haram kılınan tek hayvan bize de bugünkü Yahudilere de bugünkü Hristiyanlara da çünkü İsa Aleyhisselam'ın gelmesiyle o haram kalkmış. Haram kılınan tek şey tek hayvan domuzdur. Onun dışında haram kılınan bir hayvan yok. Hiç bunu söyleyen bir mezhep biliyor musunuz? Yoktur yani. Hep o şeyden Yahudiler inanılmaz derecede etkili olmuştur şeyde. İslam aleminde. Çünkü Resulullah hayattayken başlamışlar oyunlarını oynamaya. Çok sayıda ayet var burada sık sık okuyoruz. Bunlara çok dikkat edelim. Yani bak gördün mü buradaki onunla En'am 145 aynı oldu sadece domuz hariç. Domuzun da haram olduğu zaten şeyle belli. Kitapla belli. Evet.
Hocam tam sizin bu en son söylediğiniz yerden bir hatırlatma yapmak istiyorum. Şimdi gerçekten de bu haramlar meselesi çok önemli. Yani sadece kişilerin günlük hayatlarını geçiştirmesi, yaşamları bakımından değil. Aynı zamanda kitapların birbirlerini tasdik etmesi, gelen kitaba uyma zorunluluğunun ortaya çıkması. Mesela işte ve aglalelleti ikanet aleyha ifadesi var. Mesela onları kaldırması. Bu haramlara vurgu yapan tasdikle ilgili mesele Araf suresinin 157. ayetinde. Yani dolayısıyla bu konu aynı zamanda kitabın Allah'a aidiyetini de gösteren konulardan bir tanesi. Dolayısıyla Rabbimiz bu yüzden haramlar meselesine aşırı önem veriyor ve bu konuda hiç kimseye de yetki vermiyor. Yani bir şeyi haram kılma, helal kılma yetkisi sadece Allah'a aittir. Az evvel de Nahil suresinden okuduğumuz ayette de bunu gördük. Bununla ilgili Bakara suresinin 173. ayetinde Rabbimiz haramları saydıktan sonra, işte daha önce okunmuştu bunlar zaten burada, 174. ayette yani bu haramların ardından şu ifadeleri kullanması gerçekten çok ilginç. İnnellezîne yektumûne mâ enzelallâhu minel kitâb ve yeşterûne bihi femenen kalîlâ. Yani Allah'ın indirdiği kitaptan bir şey ketmedenler, gizleyenler. Ve buna karşılık az bir menfaat elde edenler.
Yani dünyalık
elde, dünyalık elde edenler. Ulaike ma ye'kulu min butunihim ye'kulune fi butunihim illennar. Yani onlar sadece karınlarına ateş doldururlar. Ve la yükellimuhumullahu yevmel kıyameti. Allah kıyamet günü onlarla konuşmaz. Ve la yüzekkihim onları aklamaz, temize çıkarmaz. Ve lehum azabun elim, onlara acıklı bir azap vardır dedikten sonra burada da bırakmıyor Rabbimiz. Ulaikellezine eşteravud dalalete bilhuda. Onlar sapıklık karşılığında hidayeti satmışlardır, hidayeti vermişlerdir. Doğru yolu, rehberi vermişlerdir. Vel azabe bil mağfireti. Ve bağışlanma karşılığında da azabı satın almışlardır. Fema asparahum alennar. Ne kadar da ateşe dayanıklı kişilermiş buyuruyor Rabbimiz. Yani bu haramlarla ilgili mesele basit bir mesele değil. O yüzden Rabbimiz bu kadar net bilgiler veriyor, bu kadar kesin kurallar koyuyor. Fakat burada da görüldüğü gibi eğer bir tahrif, bir gizleme yapılacaksa bu haramlar konusunda öncelikle yapılıyor olmalı ki kitaplar arasındaki tasdik ilişkisinin en önemli göstergelerinden bir tanesi. Ya çünkü düşünsenize o güne kadar insanlar bir takım yiyecekleri Allah haram kıldı diye yememişler, ona özen göstermişler. Bunu dinlerinin en önemli özelliklerinden biri yapmışlar. Öğrencilerine, çoluklarına, çocuklarına anlatmış, sakındırmışlar. Takva için, müminlik için, şunun için, bunun için. Ve bir gün bir kitap geliyor, onlara o güne kadar haram saydıkları, bu kadar sakındıkları, önem verdikleri şeyi yemelerini söylüyor. Bu insanların hayatına merkezden etki eden bir şey. Yani bunu ben teşbihte hata olmaz, şöyle empati kurmaya çalışıyorum. Bugün biz olmayacağını biliyoruz ama diyelim ki öyle bir emir olmasaydı da Kur'an'dan sonra yeni bir kitap beklentisi olsaydı, biz yeni bir nebi bekliyor olsaydık ve onun geldiğinin gerekçesi de göstergesi de domuzu helal kılıyor olması olsaydı. Bu hepimiz için inanılmaz ağır bir şeydi. Yani bugün bize bir nebi gelse, domuzu artık Allah size helal kıldı, bu da benim size Allah'ın nebisi olduğumun göstergesidir dese ve bizi onu yemeye çağırsa, kaçımız ona uyabilirdi? Bu kadar ağır bir mesele aslında. Dolayısıyla yani biraz da empati yapmak
lazım. Gelmeyecek.
Evet, Allah'a şükür ki gelmeyecek.
Rahatız.
Evet hocam, benim söyleyeceklerim bu kadar.
Evet, şimdi tabii bu insanlarda en zor bir şey ahireti dünyaya tercih etmektir. Kendi menfaatlerini ikinci sıraya atabilmektir. Kardeşim bugün mesela biliyorsunuz helal gıda diye bir şey çıkarıldı. Büyük bir kar kapısı. Adam bunu bırakır mı? Mesela şimdi yok efendim kafirin kestiği yenmez diye bir yalan uydurdu bütün mezhepler ittifakla. Niye? Çünkü şeye kendileri hakim olmaya çalışıyorlar. Size para yok, hadi siz gidin. Ya hangi ayette var, hangi hadiste var? Besmeleyle kesilmeyen yenmez. Hepsi Şafii mezhebini çıkar diye bütün mezhepler bunu bu dine iftira ederek haram saydılar. Ne olacak şimdi? Tabii büyük bir şey var. Rant kapısı. Kolay mı yani? Allah'ın rızasına uyduğun zaman herkes kazanacak ama sen istiyorsun ki dini kullanarak sen kazanasın parayı. Dolayısıyla bu şeyler yani geleneksel din maalesef bu tür şeylerle doludur ama esas mesela şimdi çok gülünç bir şey yapacağız. Fatih Hoca'dan dinleyeceğiz. İstersen önce bir mealini oku. Bakalım kim ne anlıyor. Bakın şimdi bu konuyla alakalı çok önemli bir ayet. Fatih'ten dinliyoruz.
Evet, bu Ali İmran suresi yani 3. surenin 93. ayeti. Ben hocamın söylediği gibi mealden okuyayım önce. Mesela işte elimdeki meal şöyle: Tevrat indirilmeden önce İsrail'in yani Yakub'un kendisine haram kıldığı dışında yiyeceklerin hepsi İsrailoğullarına helal idi.
Bir daha oku. Dikkat edin, dinleyin bakın. Hangi tefsire bakarsanız böyle yazıyor değil mi? Yok, farklı bir şey yazan bir tane yok. Bu son zamanlarda belki bizim meallerden yararlanıp da düzeltenler çıkabilir belki de. Şimdi ayete ne kadar büyük, yani Arap diline %100 aykırı bir mana vermişler ama bütün tefsirler vermiş. Dikkat edin, bir daha oku.
Tevrat indirilmeden önce İsrail'in yani Yakub'un kendisine haram kıldığı dışında yiyeceklerin hepsi İsrailoğullarına helal idi.
Öyle mi bak? Tevrat'tan okuduk, öyle miymiş? Haram kılan kimmiş? Şey mi, Yakup muymuş? He? Allah. Tevrat indirilmeden önce Yakup haram kılmışmış. Var mı öyle bir şey?
Ya, mümkün değil hocam öyle. Zaten Allah
Allahü Teala siz kendi yalancı dillerinize şu helaldir, şu haramdır demeyin diyor. Allah rasullerine sadece tebliğ emri veriyor. Hiç Yakup'u helal haram kılacak bir noktaya getirir mi? Ama bakın, burada sanki Kur'an'ın hükmü gibi değil mi? Bakın, dikkat edin. Hepsi diyor, Yakup'un helal kıldığı, haram kıldıklarının dışındakisi hepsi helaldı diyor değil mi?
Hocam burada şöyle bir meal de var. Tevrat indirilmeden önce Yakup'un günah diyerek kendine yasakladığı şeyler dışında bütün yiyecekler İsrailoğullarına helal idi.
Yakup da kendine yasaklamışmış. Evet, gördünüz mü bakın. Kur'an'a da aykırı oldu değil mi? Abi Kur'an-ı Kerim'de ne dedi? Haramı Allah'ın kıldığını söyledim az önce ayet-i kerimede. Yaptıkları yanlıştan dolayı. Bak ayetleri birbirine nasıl zıt hale getiriyorlar. Yani bu bizim şu anda mezheplerin ortaya koyduğu geleneksel din, ki tefsir alimleri onları takip etmişlerdir. İnsanlara bu kitaba sakın inanmayın diyor. Niye? Nasıl alan kitabı olur? Burada Yakup yasaklamış diyor, öbür tarafta Allah yasakladığını söylüyor. Birbirine zıt. Evet. Devamını bir oku. Devamı daha şey. Evet.
De ki, eğer doğru söyleyenler iseniz haydi Tevrat'ı getirip okuyun.
Peki. Ne oldu şimdi? Helaldir dedi. İddia sahibi kim ki? De ki doğru söyleyenlerseniz. Bir iddia sahibi mi var burada? Var mı iddia sahibi bu mealde? Var mı? Yok. E de ki getirin ne demek? Bu ne biçim saçma ifade? Allah'ın kelamında bu olur mu? Bakın ne diyorum size? Bütün tefsirler ve mealler Arap diline kesin aykırı bir mana vererek hepsi ittifak. Ya bunu siz Arap değil misiniz kardeşim ya? Evet.
Şimdi detayları dinleyelim. Bu esasında bütün meallerde böyle. Yani bu hani kabul edilmiş bir şey. Gerçekten de Yakup Aleyhisselam'ın böyle bir şey yaptığını bizim Müslümanlar da kabul ediyorlar. Peki burada herhangi bir sıkıntı yok. Sıkıntı sadece iyi ama bunu niçin yaptı ve bunun detayları nelerdir? Yani bu şeyin, kurgunun detayları üzerinde. Mesela bu Diyanet İşleri Başkanlığı yayınlarından çıkan Kur'an Yolu Türkçe meal ve tefsiri var. Burada da var. Bugün her yerde yaygın. Bu ayetin tefsirinde şöyle söylüyor. Diyor ki, Tefsirlerdeki çeşitli rivayetlerden anlaşıldığına göre, ki hakikaten tefsirler öyledir, Yakup Aleyhisselam ağır bir hastalığa yakalanınca doktorların tavsiyeleriyle veya kendi tecrübesi neticesinde deve etini ve sütünü kendine yasaklamıştı. Daha sonra gelenler ise bunları büsbütün kendilerine haram saymışlardı. İşte ayette İsrail'in, yani Yakup'un kendi tercihiyle kendisine haram kıldığı bildirilen yiyecek bu olmalıdır, diyor.
Sadece deve mi haram? Ne okuduk, dünya kadar haram okuduk. Tevrat'ı getirin de okuyun dediği zaman adamlar Tevrat'ı getirseler. Ya bak dikkat edin, bak diyor ki, bak meale bakın. Yani bu meal %100 yanlış da. Efendim Tevrat indirilmeden evvel İsrail'in nefsini haram kıldığından başka yiyeceğin hepsi İsrailoğullarına helaldi. Tevrat'ı getirin de okuyun. Adam Tevrat'ı getirecek orada Medine'de, Resulullah'a getirecekler. Buyur. Nerede bu şey? Yakup. Hani Yakup? Okudu işte Tevrat. Var mı Yakup? Getirecekler. Bak haram kılınan sadece Yakup'un bir kere haram kıldığı bir şey yok. Siz bu kitabın Allah'ın kitabı olduğunu söylüyorsunuz. Kusura bakmayın. Sen yalan söylüyorsun demezler mi Resulullah? İşte ondan başka haram yoktu diyorsunuz ve buna da diyorsunuz ki yok efendim deve.
Ama şimdi bunu Muhammed Aleyhisselam'a söyletmiştir hocam. Ayrıca yani Muhammed Aleyhisselam da aslında buradakine tenakuzluk arz eden bir şey söylemiş. Şöyle Ahmet İbni Hanbel'in müsnedine girmiş bu rivayet.
Hadis olarak.
Şimdi şöyle, Hazreti Peygamber'e gelen bir Yahudi heyeti Hazreti Yakup'un kendisine haram kıldığı yiyeceklerin neler olduğunu sormuş. Ahmet bin Hanbel'de bu var. Hazreti Peygamber şu cevabı vermiş. Yakup bir ara çok şiddetli bir hastalığa yakalanmıştı. Hastalığı uzayınca, eğer Allah bana şifa verirse en sevdiğim yiyecek ve içecek bana haram olsun diye adakta bulundu. Onun en sevdiği yiyecek deve eti, sevdiği içecek ise onun sütü idi, demiş Muhammed Aleyhisselam.
Yani ona mal ediyorlar, evet, bu yalanı. Peki Tevrat'ı getirip okudukları zaman, getirin Tevrat'ı dediği zaman okuyun. Resulullah da yalancı olacak. Kur'an da yalancı olacak, değil mi? Bak Tevrat'tan okuduk. Yani şu dini ne hale getirdiklerini her derse görmüyor musunuz? Lan bir tane ders de olsun da bir doğru mana versinler ya.
Evet. Şimdi siz biraz önce dediniz Femen iftara alallahil kezibe min ba'di zalik. Peki o zaman kul fe'tü bi tevrati fetluha in kuntum sadikin ne? Femen iftara alallahil kezibe min ba'di zalik, o zaman ne? Bunlara nasıl anlam verilecek? Şimdi
manasını ve herkes Arapça bilmiyor.
Yani işte devamı demiş. Biraz önce şey yaptık. Eğer doğru söyleyenler iseniz hadi Tevrat'ı getirip okuyun. Artık bundan sonra Allah'a karşı kim yalan uydurursa işte onlar zalimlerin ta kendileridir. Şimdi bu kısımların ise farklı bir olayla alakalı olduğunu söylüyorlar. Mesela şöyle diyorlar. Abdullah İbni Ömer'den rivayete göre Yahudiler Hazreti Peygamber'e hakem yaparak zina eden bir erkekle kadını cezalandırması için getirdiler. Onlar dinlerinde ayıplama ve dayak cezasından söz edince Nebi Aleyhisselam bu konuda Tevrat'ta bir hüküm bulunup bulunmadığını sordu. Tevrat açıldı fakat Recm ayetinin üstünü kapatarak okumak isteyince orada bulunan Abdullah İbni Selam müdahale etti ve Tevrat'ta recm hükmünün bulunduğu görüldü. Bu rivayetle de ayetin bu kısmını ilişkilendiriyor.
Yani ayetin o kısmını da ayırmışlar. Yani şöyle yapıyorlar. Böyle paramparça ediyorlar her şeyi. Ondan sonra da kendi her parça için bir hikaye uyduruyorlar. Ve zihinleri sağa sola çekiyorlar. Zaten baştan da soru sormak da yasaktır biliyorsunuz hocalara. Tut kafir olursun. Ha bak kafir olursun, mürtet olursun, seni öldürtürüm. Tamam kes. O zaman Müslümanların kafa şey yapıyor. Bu defa diyor ki tamam ben anlamıyorum. Bu işte bir hikmet vardır diyor.
Ama burada da kalmıyor bu iş hocam. Bu devam ediyor daha sonra. Yani zannediyor musunuz ki burada bitti? Bitmiyor. Şimdi bu kurgulardan şöyle yorumlar yapılıyor. Mesela bugün herkesin çok kolaylıkla ulaşabileceği popüler tefsirlerden bir tanesinden okuyorum. Diyor ki Hazreti Yakup'un şeyin hocam, bu Bayraktar Bayraklı hocanın tefsiri. Hazreti Yakup'un hastalığı sebebiyle deve etini kendisine haram kılmasından hareketle sağlık açısından diyetin önemli olduğu hükmünü çıkarabiliriz. Yani bu olay olmuş, böyle kabul edilmiş. Şimdi buradan şeyler çıkartılıyor.
Demek ki devam ediyor yani. Bu tarihte kalmamış. Evet. Evet ya, dikkat et bak, sen de tabip olacaksın ha.
Ya işte ve bunun gibi benzeri bir sürü şeyler maalesef bundan hareketle söyleniyor. Peki doğrusu ne? Esasında bu işin doğrusu şu. Şimdi biz burada aslında önemli bir ayeti okuduk. Enam suresinin 146. ayetini okuduk. Şimdi birkaç haftadır bu salı derslerinde bu ve benzeri ayetler okunuyor. Hakikaten kırılma noktalarından bir tanesi bu yiyecekler hususunda oluyor. Kur'an-ı Kerim'in indiği dönemde. Şimdi Mekke'de iki kez, Medine'de iki kez neredeyse aynı ibare ve aynı tekit ciddiyetle bir konu niçin anlatılır? Yani Allah bir kere söylese yetmiyor mu? Yani işte size dört şey haram kılındı. Allah'tan başkası adına kestiyseniz o hayvanın etini yemeyin, meyte ise, ondan sonra işte kansa ve domuz eti ise. Bunu bir kere söylese yetmez mi? Bir kere, hadi olmadı iki kere, üç kere, dört kere aynı ifadelerle. Bu çok önemli bir kırılma noktası.
En son ayet bile o
onunla alakalı. Yani.
Dördüncüsü de en son ayet.
Evet, yani.
En son inen ayette de sadece hayvan olarak sadece domuz haram. Evet. Ama öyle mi bizde? Haramları saymakla bitiremezsiniz. Helallar birkaç tane. Halbuki helal, hepsi helal. Bir tane hayvan haram. Sevmiyorum. Sevmiyorsan yeme, o bir sana kalmış bir şey. Bir de akan kan haram. Öldürülmüş hayvan haram. Ki öldürülmüşlerden av hayvanları öldürülür ama o hariç. Ondan sonra bir Allah'tan başkası adına kesilen, bak besmele ile kesilen değil, Müslümanların, kafirlerin kestiği değil, hiç. Dört ayetin dördünde de böyle. Avrupa'da yaşayanlar neler çekiyorlar? Evet.
Yani hani Müslümanlar için Medine'de savaşla ilgili, hadi bakalım artık savaşacaksınız dendiğinde başları döndüren, dengeyi bozan ayetler nasılsa, bu ehli kitap için de bu kıble ile alakalı ve yeme içme ile alakalı ayetler böyle başı döndürüyor. Adamların yani dengesini bozuyor. Niye? Çünkü burada bir nesih gerçekleşiyor. Bir tasdik ilişkisi gerçekleşiyor ve bu ellerindeki bütün malzemeyi alıyor. Üzerinde bulundukları zemini çökertmeye başlıyor. Bunun üzerine bir savunma mekanizması kuruyorlar. Diyorlar ki ya bu böyle olmaz. Senin dediğin gibi değil esasında. Yani bu dört tane yiyecek değil. Bunların dışında da var. Öte taraftan bizim şu an bu dört tane yiyeceğin dışında haram kıldığımız yiyecekler de yine senin iddia ettiğin gibi ceza sebebiyle falan değil. Ya sen bunları uyduruyorsun. Böyle bir şey yok. Allah bize ceza falan vermedi. Peki iyi, ama o zaman sormak lazım değil mi? Yani sizin kitabınızda o zaman, ki nitekim o dönemde sorulduğunu biz görüyoruz. O zaman niçin sizin kitabınızda bu dört tanenin dışında başka haramlar var ve bunun sebebi ne? İşte hocam biraz önce söyledi. Bunları ceza sebebiyle değil, kendilerini işte üstün gördükleri sebebiyle. Hakikaten de, ve hatta biraz önce ayeti de okudu, işte Maide suresinin 18. ayeti. Bunlar kendilerini Allah'ın oğulları, diğer insanlardan farklı bir şeye yerleştiriyorlar.
Sevdiği
kişiler bunlar. Yani o kadar özel. Onun için diyorlar ki yani bunlar bize ceza için filan değil. Biz birden Kur'an-ı Kerim bugüne kadar bu yaşadığınız yiyecekler konusunda yaşadığınız sıkıntının sebebi aslında ceza ile ilgiliydi dendiğinde adamların bu defa tepesi atıyor. Ya biz bugüne kadar bunun için mi yaptık bunu? Onun için hocam biz biraz önce sizinle de gerçi müzakere edemedik ama son anda aklımıza geldi. Bu Enam suresinin devamındaki fe'in kezzebüke fekul rabbüküm zü rahmetin vesiya. Şimdi evet, ona uyuyor. Yani şimdi adamlar burada bir yalana sarılacak. Yalana sarılınca diyecek ki bunu çevirmesi lazım başka bir şeye. Yani bu ceza filan değil. Bu başka bir sebeple. Ayrıca fekul rabbüküm zü rahmetin vesya, sen onlara şöyle söyle. Yani Muhammed Aleyhisselam onlara niçin Allah'ın rahmeti genişsindesin ki? Neden? Seni yalanlarlarsa, bu konuda senin söylediğin şeyleri etkisizleştirmeye çalışırlarsa sen onlara Allah'ın rahmetinin çok geniş olduğunu söyle. Niye? Çünkü gerçekten bu çok zor bir şey. Yani düşünsenize, asırlardır bir takım yiyecekleri haram kabul etmişler, yememişler, çoluğuna çocuğuna bunu böyle öğretmişler, belki kitaplar, ilmihaller yazmışlar. Birden bir nebi geliyor, diyor ki aslında bunların tamamı ceza sebebiyledi ve şu an ben bunları kaldırdım. Şimdi adam çırılçıplak hisseder kendini.
İsa Aleyhisselam bundan dolayı öldürmeye kalktılar.
Aynen öyle, o da aynı sebeple. Onun şeyi de, mücadelesi de yine bu sebeple. Yani adamların ellerindeki bütün birikim, inanç, psikoloji, motivasyon hepsini almış oluyor. Diyor ki,
koşer olan, evet, koşer meselesi bitecek.
Bitmiş oluyor.
Tabii.
Ama bu defa Allah-u Teala Muhammed Aleyhisselam'a şunu söyletiyor. Diyor ki, bakın siz bugüne kadar bunu Allah işte şöyle için, böyle için, şunun için, bunun için yaptınız ama değil. Ama bundan dolayı Allah sizi sorumlu tutmayacak. Yani birileri ceza için yanlış yapmış, Allah ceza verdi, şu oldu, siz bunu böyle inandınız, bunun için bunları yerine, yani yasakları yerine getirdiniz, bilmem ne yaptınız ama şimdi siz buradan vazgeçtiğiniz zaman zannetmeyin ki her şeyinizi kaybettiniz. Onun için Allah'ın rahmeti geniş. Bugüne kadar yaptığınız yanlışlar, hatalar, şunlar bunlar, Allah bunları affeder. Ama yok, hayır, bunu devam ettirirsen o zaman velâ yurattü be'sühânil kavmil mücrimin, Allah'ın o şey azabı da sizden asla çevrilmez. Dolayısıyla burada bu ceza ile ilişkilendirilen bir mesele. İşte Âl-i İmrân suresinin 93'ü de esasında bununla alakalı. Şimdi biz biraz önce meali okuduk. Bütün mealler böyle, tefsirler böyle. Peki doğrusu ne? Doğrusu ne? Bunun bir doğrusu olması lazım, değil mi? Bakınız, doğrusu şöyle. Aslında Allah-u Teala burada bu insanların bir iddiasını bize bildiriyor. Yani ne demek bu? Yahudilerin bir iddiasını dile getiriyor, bildiriyor. Yani ne demek bu? Biz aslında ayeti şöyle okuyacağız. Dediler ki, kalu, aynen öyle, takdir edeceğiz. Hani kalu, şimdi bu, ya, bu ne demek? Yani tercüme yaparken bir takım şeyleri başka bir dile çevirirken bazen takdirler yapmanız gerekir, öyle değil mi? Hatta bunun Kur'an-ı Kerim'de bir sürü örnekleri var.
Arap dininde zaten takdirsiz olmaz. Yani mutlaka, yani bazı kelimeleri söylemezler, onu muhatap anlar.
İşte hep okuduğumuz inneni lekum nedirun ve şeyde Hud suresinin ikinci ayeti. Ayet. Onun başında kul yok ki.
Tabii. Olacak işte. De.
Şöyle dediler. Ne demişler bunlar?
Kalu,
kullu ta'ami kâne. Kullu ta'ami kâne hillelli beni İsrail. İsrailoğullarına bütün yiyecekler helal idi.
Min kabli entüne zeret tevrat. Kâne oldu, dir. Bu kâne şey değil yani, daha çok fiil naks oldu ya.
Evet.
İsrailoğullarına bütün yiyecekler helaldir diyen onlar dediler. Şey, kim diyor onu?
Kablen tünezilet Tevrah var ya.
Tevrat,
Tevrat indirilmeden önce öyleydi.
Evet. Tevrat indirilmeden bütün yiyecekler İsrailoğullarına helal. Evet. Ha, o zaman idi oluyor. İdi, tabii, evet. Helal diye oluyor.
Yani evet. bu adamların iddiası. Allah-u Teala bunun üzerine diyor ki, böyle mi diyorlar? İddiaları bu, öyle mi? O zaman kul fe'tü bit tevrati fetlüha in kuntum sadikin. Sen onlara şöyle de, Tevrat'ı getirsinler, bakalım bu böyle miymiş? Yakub'un burada rolü neymiş? Haram kılınanlar nelermiş? Bunları kim kılmış? Niye haram kılmış? Yakup'tan önce, Musa'dan önce, mesela Nuh'un şeriatında bunlar zaten haram mıydı, değil miydi? Bunları bir getirin, gösterin. Eğer böyle diyorlar ise.
Yani şimdi Tevrat'ta haram dediğiniz şeyler Yakup mu haram kılmış? Getirin bakalım. Evet. Evet.
Dolayısıyla burada bu ayeti anlarken mutlaka bir takdir yapmamız gerekiyor. Bu takdir biraz önce hocamın söylediği gibi Arapçada bilinen bir şey. Pek çok ayette zaten biz bunu yapıyoruz. İşte burada hani sanki kalpleri mühürlenmiş, sanki gözleri kör olmuş gibi hareket ediyorlar derken bütün bu takdirleri, evet, metinde yok ama bir Arap zaten onu tercüme ettiğinde, okuduğunda o takdiri zihin otomatik yapar. Ama bir Türkiye bunu ancak parantez içi ifadelerle anlatabilirsiniz. Burada da böyle, yani bu Allah'ın bir ifadesi değil. Yahudilerin yine bu ceza sebebiyle değil, bu başka sebeple diye iddialarının bir tezahürü.
Bak şimdi ben şimdi meseleyi gene size sorayım. Zaten Arapça bakımından bu böyle mesela. Galu kullu ta'ami kana hillen li bani israil illa ma harrama israil ala nafsi min qabli an tunzila tawra kul fa'tu bit tawrat fatluha in kuntum sadik. Bak şimdi burada dediler kelimesini ilave edeceğim sadece. Bak dikkat edin, meal düzelecek. Yahudiler dediler ki Tevrat indirilmeden evvel İsrail'in nefsine haram kıldığından başka yiyeceklerin hepsi İsrailoğullarına helaldi. O zaman haramı kim kılmış oluyor? Yakup. Bu iddia kimin iddiası? Yahudiler iddia ediyor. Diyorlar ki bakın Tevrat'ta Allah bize bir şeyi haram kılmadı. Biz Allah'ın oğulları ve sevgilileriyiz. Biz haram kıldık. Tevrat inmeden önce Yakup neyi haram kıldıysa onlar bize haram. Onun dışında bize haram yok. Dediler. Diyenler kim? Yahudiler. Allah da emrediyor Resulullah. Diyor ki kul ya Muhammed. Ey Muhammed sen de onlara şöyle söyle. Fe'tu bit tevrati fetlu'a in kuntum sadikin. Getirin Tevrat'ı. Okuyun. İddianızda haklıysanız. İddia sahibi kim? Yahudiler. O zaman Tevrat'a da inanıyorsunuz. Getirin. Bugün de Müslüman ulema işte şunlar haram, şunlar onlara da getirin Kur'an-ı Kerim'i okuyun bakalım. Kur'an'a inandığınızı söylüyorsunuz. Getirirler mi? Mümkün değil. Getirin bakalım. Ondan sonra bak arkasında ne diyor? Bugünkü Müslümanlar için de geçerli bunlar. فَمَنْ اِفْتَرَ عَلَى اللّٰهِ الْكَذِبَ Kim Allah'a bir yalanı mal ederse. Siz yalan söylüyorsunuz. Yakup yapmışmış. Tevrat'ta var mı? Yok. O zaman Tevrat'ta yoksa Allah'a iftira ediyorsunuz. Şimdi de bugün de Kur'an'da yoksa haram ne yapmış oluyor Müslümanlar? Allah'a iftira etmiş oluyorlar. E şimdi bu ayeti doğru anlarsanız bu defa adamların sistemi çökmüyor mu?
Zaten hocam öyle yapmazsanız o kulden öncesiyle sonrası arasında hiçbir bağlantı kalmıyor. Allah kendisiyle şey evet. Diyor, iddialaşmış oluyor sanki.
Ne diyor? Femen iftirarlar kezbe mübaiz zalik. Bundan sonra kim Allah'a iftirada bulunursa. Bak Tevrat'ı getirin bakalım. Gözünüze hala şey Yakup haram kıldı diyorsanız işte onlar zalimlerdir. İşte onlar yanlış yapanlar. Bakın ne kadar basit bir şeyle ayet nasıl düzeliyor değil mi? Ama ayetin anlamını taruma bu dediğimiz çok basit bir Arapçadır. Ama efendim burada bunu yaparsanız bu defa da yarın bir Müslüman kalkar der ki sizi haram kıldın getir Kur'an-ı Kerim'i bir bakayım. Yoksa Allah'a iftira etmiş olursun der o zaman ne olur? Senin mezhebin gider. Mecburen bu ayetlerin anlamını bozacaklar ki kendi mezheplerini korusunlar.
Bunu hiç bu şekilde takdirle okuyan yok hocam.
Ya Arap dili açısından bu böyle yani bu başka olamaz ki. Bak de ki diyor. De ki getirin. De ki getirin sözü kime söylenir? İddia sahibine söylenir değil mi? Ya bunu anlamak için alim olmaya lüzum yok ki. Hani burada sık sık söylediğimiz bir söz var hatırlıyor musunuz? Kur'an'ı doğru anlamak için neydi? Alim olmaya gerek yok. Ama Kur'an'ın anlamını bozmak için alim olmak şart. Başkaları bozamaz o ayetlerin anlamını. Mesela şimdi diyelim ki gittiniz usta bir şeye motorcuya dediniz ki bak şu adam gelecek motorunu sana yaptıracak öyle bir yap ki şimdi gidecek şu kilometrede motoru arıza yapsın gidemez. Bunu herkes yapabilir mi? Çok usta olması lazım. Zaman ayarlı. Şimdi o adam gelecek burada motoru tamir ettirecek. Ettirdikten sonra o adama çok teşekkür edecek. Senin gibi bu ustaya yaptırdık sağ ol. Ondan sonra yanında çalışanlara da bahşiş verecek. Gidecek motor yarı yolda küt diye şey yapılacak. Bunu ancak çok usta olan insanlar yapabilir değil mi? İşte bu tür şeyleri de çok usta hocalar yapmış. Diğerler de hani bize en çok söyleniyor. Şimdiye kadar hiç kimse bilmedi de bunlar mı bildi? E biz ne diyoruz? Lan ne güzel işte. Toplaşın gelin bizim hatamızı çıkarın. Ne istiyorsunuz? Bir kişi, iki kişi, üç kişi değil. Bu kadar ulemanın hepsi buraya muhalif. İşte bak bütün tefsirler öyle. Hadi buyurun gelin bizim hatam. Bundan daha kolay bir şey olur mu ya? He? Bu lafı niye söylüyorsunuz o zaman? Görüyor musunuz Allah'ın kitabını ne hale getirmişler? Evet, neyse, her defasında bunu yapmak gerçekten beni çok üzüyor. Hakikaten üzüyor. Asla sevmiyorum. Yani bu yanlışlar ortaya, insan istiyor ki ya niye yanlış yapmış, yapsın? Ya Müslümanlar keşke doğru yapsalardı ama maalesef öyle değil. Yani bu şeyde bugün bir arkadaş diyor ki, bir ilahiyat fakültesine gitmiş, onun bir hocasıyla konuşmuş. Ya bizim talebelerin hepsinin kafası başka taraflarda. Hiçbirisi bu anlatılan dini kabul etmiyor demiş. Oh dedim, ne güzel ya. Demek ki adam olmaya başlamışlar. Onlar şikayet ediyor ama onların şikayet değil, alkışlaması lazım. Lan iyi işte, bu saçmalıklara dinlememeye başladınız hiç olmaz. Bakın işte Allah'ın ayetlerini ne hale getiriyorlar, görüyor musunuz? Peki Allah'ın ayetine bunu yapan Resulullah'ın sözlerine yapmaz mı? Ve bu her zaman da burada söylüyor, bu eski ulemanın bu kadar sapık olacağını asla ihtimal vermiyorum. Onların da sözlerini saptırıp onlara mal etmişlerdir. Niye biliyor musunuz? Çünkü yanlışta ittifak olmaz. Sık sık sık burada söylüyoruz. İki kere iki kaç eder deseniz herkes dörttür, değil mi? Kaç etmez derseniz aynı şeyi söylerler mi? Yok. Peki aynı şeyi söylüyorlarsa bir yerden onlar idare ediliyorlar demektir, değil mi? Bakıyorsunuz ki aynı yanlışlarda ittifak etmiş. O zaman belli bir merkezden oluşturulmuş olması lazım. Peki bu ulema, ben o ulemayı asla savunmak için söylemiyorum bunu. Bu bir realite. Ya İmam Malik Medine'de yaşamış. İmam Ebu Hanife şeyde yaşamış, Küfe'de yaşamış. Ahmet bin Hanbel'e bakıyorsunuz, daha sonra bir başka yerde yaşamış. Ha, İmam Şafii hepsiyle görüşmüş. İmam Şafii için belki söylenebilir ama diğerleri için söylenemez. Hepsiyle derken Ebu Hanife ile görüştü yok ama Hanefi mezhebinde İmam Muhammed ile görüşmüş. Gitmiş şeye talebi olmuş İmam Malik'e. Ahmet bin Hanbel de onun talebi. İmam Şafii için akla gelir. İmam Muhammed için de akla gelir Hanefilerden. Ama Ebu Hanife ve İmam Malik için mümkün değil. Yani aynı yanlışı kabul etmeleri mümkün değil. Ama onlara ait olan kitaplar ne ölçüde bize geldi? Allah'ın kitabına bunu yapanlar onlara ait olan kitabı yapmazlar mı? Bak, rahmetli Fuat Sezgin yazma eserler konusunda dünyada bir numara idi. Kendisine sordum. Ölümünden önce en son benimle görüşmüş, öyle söylediler. Kendisine sordum, dedim en eski el yazması ne zaman dedim. 850 sene önce dedi. O da Makamat-ı Hariri diye bir şiir kitabı. 850 sene sonra, önce. Şu anda kaçıncı şeydeyiz? 1439. Tamam, yani 1430'dan fazla, 39, 40 neyse. Peki 850'yi oradan çıkarın. 600 seneye yakın. Yani 600 seneye yakın bir zamana ait hiçbir kitap elimizde yok şu anda bizim ya. Onun için bu tefsirler hepsi bir şey tarafından toplanıp adamların yazdıklarının hepsini tek elden değiştirmiş olamazlar mı? Ki çok çok büyük bir ihtimalle böyledir. Yani o üzerlerinde adı yazılı olan kişilerin bundan hiç haberleri bile yoktur. Yani İsa Aleyhisselam'ı ne hale getirdiklerini biz Kur'an-ı Kerim'den biliyoruz. Eğer Kur'an-ı Kerim İsa Aleyhisselam'ı bize tanıtmasaydı, biz İsa kendisinin Allah'ın oğlu olduğuna iddia eden bir kafir diye başlardık konuşmaya, değil mi? Ama Kur'an-ı Kerim bize onun Allah'ın çok muhterem bir nebisi olduğunu, onu bu hale onların getirdiklerini söyleyince çok büyük bir saygıyla ona şey yapıyoruz, yaklaşıyoruz. Ama bu ulema ile ilgili bir bilgi yok ki. Yanlışla nasıl ittifak edilir? Mümkün değil. İttifak edildiğine göre değişik çağlarda, değişik bölgelerde yaşayanlar böyle bir ittifakı asla yapamayacaklarına göre O kütüphanelerden kitaplar alınmıştır. Nasıl olsa el yazması değiştirilir. Tekrar konur kütüphaneye. Kim nereden ne bilecek? Peki Allahü Teala bizi doğrulardan ayırmasın. Cenab-ı Hak cümlemizi rızasından ayırmasın. Allah hepinizden razı olsun. Allah yardımcımız olsun.